Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 19.
Arkadi bir an odasına kaçıverdi. Hamam aralığından bozma bir odaydı bu. Ama temiz ve rahattı. Sonra Tanya geldi. Yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Önce Vasili İvaniç kalktı. Gidelim baylar. Canınızı sıktımsa bağışlayın beni lütfen. Bizim hanım inşallah memnun eder sizi. Yemek acele hazırlanmıştı ama çok güzel, hatta harikaydı. Yalnız şarap hiç de iyi değildi. Hani neredeyse likör gibi bir şeydi. Timofeyiç kentte tanıdığı bir tüccardan almıştı onu. Hafifçe bakırımsı, reçinemsi bir tadı vardı. Üstelik sinekler de rahat vermiyordu. Sinekleri kovma işini elinde büyük yapraklı bir dalla bir köylü çocuğu görürdü hep. Fakat o gün Vasili İvaniç genç kuşağın kendisini suçlayacağından korktuğu için onu savmıştı. Ev sahibi hanım üstünü değiştirmişti yemek için. Başına ipek kurdeleli bir başlık giymiş, omuzlarına da soluk mavi renkli bir şal atmıştı. Küçük Yevgenisini görünce gene tutamadı gözyaşlarını. Ama bu kez kocasının onu uyarmasına gerek kalmadı. Hemen kuruladı gözlerini şalını kirletmemek için. Yalnız gençler yiyorlardı. Yaşlılar çoktan doyurmuşlardı karınlarını. Sofraya Fetka bakıyordu. Alışmadığı çizmelerinin ona ağır geldiği belliydi. Anfişuska adında erkek görünüşlü, evin kahyalığını yapan, tavuklara bakan, çamaşırı yıkayan tek gözlü bir kadın da çocuğa yardım ediyordu. Yemek boyunca Vasili İvaniç odada 3 aşağı 5 yukarı dolaştı ve tam bir mutluluk içinde yüzü sevinçten parlayarak 3. Napolyon'un güttüğü politikadan doğan ciddi kaygılardan ve İtalyan sorununun ortalığı karıştırmasından söz açtı. Karısı Arkadi ile hiç ilgilenmiyor, ona yemesi için ısrarda bile bulunmuyordu. Yuvarlak yüzünü küçük yumruğuna dayamış, kiraz rengi tombul dudakları, yanaklarının ve kaşlarının üstündeki benler ona çok sevecen bir görünüş veriyordu. Gözlerini oğlundan hiç ayırmıyordu. Ne kadar kalmak üzere geldiğini öğrenmek için can atıyordu. Ama sormaya kalkmıyordu bunu. Ya derse ki 2 gün için diye düşünüyor, kalbi duracak gibi oluyordu. Kızartma etten sonra İvaniç bir ara dışarı çıktı ve yarım şişe şampanya ile döndü. Ya diye bağırdı. Biz böyle ücra yerlerde yaşarız ama neşeli günlerimizi kutlayacak bir şeylerimiz de bulunur. Sonra 3 şampanya bardağı ile bir şarap bardağını doldurdu ve çok değerli konuklarımız şerefine kadeh tokuşturmayı önerip kendi bardağını askerce bir dikişte içti. Karısını da zorladı şarabını son damlasına kadar içmesi için. Sıra reçele gelince tatlı hiç sevmeyen Arkadi ayıp olmasın diye yeni yapılmış 4 çeşit reçelden tattı. Çünkü Bazarov hiçbirinden almayacağını kesin olarak söylemiş ve der demez de cigarasını yakmıştı. Daha sonra sofraya çay, kaymak, tereyağı, çörek geldi. Bunlar yenilip içilince Vasili İvaniç akşamın güzelliğini kaçırmamak için herkesi bahçeye götürdü. Bir sıranın yanından geçerken Arkadi'ye fısıldadı. İşte benim oturup güneşin batışını seyrederken düşüncelere dalmayı sevdiğim yer burasıdır. Benim gibi dünyadan elini eteğini çekmiş bir adama yakışanı da budur. Şuraya birkaç ağaç diktim. Horatius'un sevdiği ağaçlardan. Ne ağacı onlar diye sordu Bazarov kulak kabartarak. Ne? Akasya elbet. Bazarov esnemeye başladı. Bizim konukların sanırım Morpheus'un uyku tanrıçası kollarına atılmaları zamanı geldi dedi Vasili İvaniç. Yatma zamanı geldi demek istiyorsun dedi Bazarov. Çok yerinde bir düşünce. Gerçekten tam saati. Annesini iyi geceler dilerken alnından öpmüştü. Annesi de ona sarıldı ve gizlice onun arkasından 3 kez haç çıkardı. Vasili İvaniç Arkadi'yi odasına götürdü ve ona benim bu mutlu yaşta tatmış olduğum huzur dolu dinlenmeyi tatmanızı dilerim dedi. Gerçekten de Arkadi hamamın önündeki odada çok rahat bir uyku çekti. İçerisi nane kokuyordu ve sobanın arkasında 2 cırcır böceği birbiriyle yarışır gibi uyku getirici bir sesle ötüp duruyorlardı. Arkadi'den ayrıldıktan sonra Vasili İvaniç çalışma odasına gitti, divanın üzerine oğlunun ayak ucuna oturdu, onunla laf etmeyi 4 gözle bekledi. Ama Bazarov uykusu geldiğini söyleyerek hemen savdı onu başından ama sabaha dek uyuyamadı. Gözlerini adam akıllı açarak karanlığa baktı durdu kızgın kızgın. Çocukluk anıları değildi onu bastıran. Son kez başına gelenlerin acı izlenimlerinden kurtulamamıştı daha. Annesine gelince ta yüreğinden dualar etti kadın. Önce sonra da Anfişuska ile uzun, çok uzun bir konuşmaya verdi kendini. Anfişuska hanımının karşısında taş gibi duruyor, tek gözünü ona dikmiş, küçük beyle ilgili anılarını ve gözlemlerini gizemli bir fısıltıyla anlatıyordu. Yaşlı hanımın mutluluktan, şaraptan, tütün dumanından başı dönüyordu. Kocası onunla konuşmaya kalktı ama tadı yok diye vazgeçti. Arina Vlasyevna tam bir eski biçim Rus hanımefendisiydi. Hani 200 yıl önce gelmeliydi dünyaya. Muskoni zamanında. Çok sofu ve duyguluydu. Üfüreye, büyüye, düşlere, akla gelebilecek her çeşit fala inanırdı. Yarı deli ermişlere, ev perilerine, kötü rastlantılara, kem göze, koca karı ilaçlarına, hafta başı perhizlerine, yakında dünyanın sonunun geleceğine inanırdı. Paskalya gecesi alayında taşınan mumlar sönmezse o yıl kara buğday ürününün iyi olacağına, insan gözü değerse mantarın büyümeyeceğine inanırdı. Fareden, kara yılandan, kurbağadan, serçeden, sünükten, gök gürültüsünden, soğuk sudan, esintiden, atlardan, keçilerden, kızıl saçlı insanlardan ve kara kedilerden korkardı. Cırcır böceklerini, köpekleri murdar sayardı. Dana eti, güvercin, istakoz, peynir, kuşkonmaz, yer elması, tavşan, karpuz yemezdi. Çünkü karpuz Hazreti Yahya'nın başı demekti onun için. İstiridye'nin lafı bile tiksindirirdi onu. Yemeği severdi ama perhis tutardı. Günde 10 saat uyurdu ama kocasının çok başı ağrıdı mı yatmazdı bile. Alexis ya da ormandaki kulübeden başka tek kitap okumazdı. Yılda bir ya da iki mektup yazardı. Ama ev hanımlığında uzmandı. Reçel, tatlı dedin mi bilmediği yoktu. Ama elini hiçbir şeye sürmezdi. Genellikle koltuğundan kalkmak istemezdi hiç. Arina Vlasyevna çok iyi yürekliydi ve kendine göre hiç de budala değildi. Dünyada iki çeşit insan vardı onca. Soylularla basit halk. Soylular buyururdu. Ötekilerin görevleri ise buyrukları yerine getirmekti. Bu yüzden de kölece davranışlara, dal kavukluklara karşı tiksinti duymazdı. Ama adamlarına hep nazik ve anlayışlı davranır. Hiçbir dilenciyi eli boş göndermezdi. Dedikodu ettiği zaman kimseyi suçlamazdı hiç. Gençliğinde çok güzeldi. Klavsen çalardı. Biraz da Fransızca konuşurdu. Fakat istemeden evlendiği kocası ile oradan oraya gezip durduğu yıllar boyunca gitgide şişmanlamış ve müziğini de Fransızcasında unutmuştu. Onunla duyduğu sevgi ve ondan korkusu anlatılacak gibi değildi. Çiftliğinin yönetimini kocasına bırakmıştı. Artık hiç karışmıyordu bu işe. Kocası yapılacak toprak reformundan ve kendi tasarılarından açınca inler, mendilini sallar ve korkudan kaşlarını kaldırdıkça kaldırırdı. Çok kuşkuluydu. Hep bir takım felaketler beklerdi ve üzücü bir şeyi aklına getirdi mi ağlamaya başlardı. Şimdilerde kalmadı artık böyle kadınlar. Buna sevinmek gerekir mi, gerekmez mi? Tanrı bilir ancak. Sabahleyin yataktan kalkınca Arkadi pencereyi açtı ve ilk gözüne çarpan Vasili İvaniç oldu. Sırtında bir Türk ceketi vardı ve beline bir mendil bağlamıştı. Bostanını belliyordu yaşlı adam. Genç konuğunu görünce küreğine dayanıp seslendi ona. Günaydın, nasıl, iyi uyudunuz mu? Çok iyi uyudum diye karşılık verdi Arkadi. Ben de işte görüyorsunuz ya, Cincinnati gibi çukur açıyorum turfanda turp için. Zaman böyle şimdi. Tanrı'ya şükür hepimiz kendi yiyeceğimizi kendi ellerimizle sağlamak zorundayız. Başkalarına güvenmek boşuna. Kendi işini kendin göreceksin. Demek Jean-Jacques Rousseau haklı. Yarım saat önce görseydiniz bambaşka bir işin başındaydım. Bir köylü kadın geldi. Sancılarından yakınır. Onlar öyle diyorlar ya. Bizim deyimimizde dizanteri. Ben de ne yapabilirim iyi etmek için? Ben de afyon iğnesi yaptım ona. Başka bir kadın da dişini çekmemi istedi. Uyuşturayım dedim ama istemedi. Bütün bunları bedava yapıyorum. Amatör olarak. Ama alışığım ben. Görüyorsunuz ben de bir plebim. Yeni adam. Yarım elmam gibi soylu değilim. Buraya gölgeye gelip çaydan önce sabah serinliğini tatmak istemez misiniz? Arkadi gitti onun yanına. Vasili İvaniç elini kirli takkesine götürüp askerce selam vererek bir daha hoş geldiniz dedi. Biliyorum siz lükse, eğlenceye alışıksınız. Ama bu dünyanın en büyük adamları bile kısa bir süre köy evinin çatısı altında kalmayı küçümsemezler. Neler söylüyorsunuz canım? diye karşı durdu Arkadi. Sanki ben bu dünyanın büyüklerinden biriyim de sonra hiç de lükse alışık değilimdir. Bağışlayın, bağışlayın dedi Vasily Ivanich nazik bir gülümsemeyle. Ben şimdi her ne kadar geri kalmış bir adamsam da gençliğimde çok gördüm geçirdim. Kuşu uçuşundan tanırım. Kendime göre bir psikolog, bir fizyonomistim de. Eğer bende bir vergi olmasaydı, hadi öyle demeyi göze alayım, çoktan silinir giderdim. İtip kakarlardı benim gibi önemsiz küçük bir adamı. İltifat diye söylemiyorum. Oğlumla aranızda gördüğüm dostluk beni çok sevindirdi gerçekten. Bu sabah konuşuyordum onunla. Her zamanki gibi çok erken kalkmıştı. Bilirsiniz suyunu elbet. Fırladı gitti dolaşmaya. Bilmem, sorarsam fazla merak mı olur? Oğlumu çoktan beri mi tanıyorsunuz? Kıştan beri. Demek öyle. Bir soru daha müsaadenizle. Ama neden oturmuyorsunuz? Size bir baba olarak açıkça sormama müsaade edin. Bizim Yevgeni için ne düşünüyorsunuz? Oğlunuz benim bugüne değin gördüğüm en üstün insanlardan biri diye karşılık verdi Arkadi coşarak. Vasily Ivanich'in gözleri birden açıldı. Yanaklarına hafif bir kızarıklık yayıldı. Kürek düştü elinden. Demek sizin umudunuz diye başladı. Kanıma göre diye sözünü kesti onun Arkadi. Oğlunuzu büyük bir gelecek bekliyor. Adınızı yüceltecek. Onu ilk tanıdığım günden beri inanıyorum buna. Nasıl? Nasıl oldu bu diye kekeledi Vasily Ivanich güçlükle. Aşırı bir sevinç gülümsemesiyle ayrıldı kalın dudakları ve bu gülümseyiş silinmedi artık. Nasıl tanıştığımı anlatmamı ister misiniz? Evet, tümüyle. Arkadi başladı anlatmaya ve Bayan Odintsov'la Mazurka'ya kalkıştığı akşamkinden daha büyük bir heyecan ve coşku ile konuştu. Vasily Ivanich dinliyor, dinliyor, burnunu çekiyor, iki eliyle mendilini yuvarlayıp duruyor, boğazını temizliyor, saçlarını karıştırıyordu. Sonunda artık dayanamadı, eğilip Arkadi'yi omuzundan öptü. Beni tam ve büyük bir mutluluğa kavuşturdunuz dedi hala gülümseyerek. Size şunu söylemeliyim ki ben taparım oğluma. İyi kalpli karımı bir yana bırakayım, hep biliriz ana kalbi nedir. Fakat oğluma önünde göstermeye cesaret edemiyorum duygularımı. Çünkü bundan hoşlanmıyor. Duyguların ortaya dökülmesine ne biçimde olursa olsun karşı. Böylesine sert bir karakteri var. Çoğu insan kusur olarak görür bunu. Kendini beğenmişliğin, duyguca yoksunluğun belirtisini bulur bunda. Ama onun gibi insanlar basit ölçülere vurulamazlar değil mi? Söz gelişi onun yerinde başkası olsa anasından babasından sızdırır durur. Ama o, inanır mısınız, bir gün bile ihtiyacından bir kuruş fazlasını almamıştır yemin ederim. Temiz, doğru bir insandır o dedi Arkadi. Evet öyle ve ben onu yalnız taparcasına sevmem Arkadi Nikolayevich. Övünürüm de onunla. Onun yaşam öyküsünde şu satırların bulunması benim en büyük dileğimdir. Basit bir askeri doktorun oğludur. Bununla birlikte babası onun yeteneklerini erkenden sezmiş ve eğitimi için hiçbir şeyi esirgememiştir. Yaşlı adamın sesi yarıda kesildi. Arkadi onun elini sıktı. Kısa bir sessizlikten sonra Vasily Ivanich sordu. Peki ne diyorsunuz? İleride kazanacağını söylediğiniz ünü tıp dalından başka alanda elde edecek öyle mi? Elbet. Gerçi o alanda büyük bir bilim adamı olacak ama ünü tıptan olmayacak. Peki hangi alanda öyleyse Arkadi Nikolayevich? Bunu söylemek güç ama muhakkak ünlü bir adam olacak. Muhakkak ünlü bir adam olacak diye tekrarladı yaşlı adam ve düşünceye daldı. Elinde olgun ahududu dolu kocaman bir kapla Anfişuska yanlarından geçerken hanımefendi beni yolladı çaya buyursunlar diyor dedi. Vasily Ivanich doğruldu. Ahududu ile soğuk kaymak da var mı? Var efendim. Soğuk diyorum ya. Teklifli davranmayın Arkadi Nikolayevich. Alın. Peki ama Yevgeni neden dönmedi hala? Buradayım diye seslendi Bazarov Arkadi'nin odasından. Babası hızla arkaya döndü. Ha, demek arkadaşını yoklamak istedin ama geç kaldın. Biz onunla uzun uzun konuştuk. Hadi şimdi kahvaltıya gidelim. Annem bizi çağırıyor. Bu arada senin iki çift laf etmem gerek. Ne üstüne? Burada bir köylü var. İkterus'tan çekiyor. Kantaryon'la arpa mayası verdim. Havuç yemesini söyledim. Soda verdim. Ama bütün bunlar geçici çareler. Daha kesin bir tedavi gerekiyor. Sen gerçi tıpla alay edersin ama bana bu konuda işe yarar bir öğüt verebilirsin. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Hadi şimdi içeri gidelim de çayımızı içelim. Çevik bir hareketle sıranın üstünden atladı ve Şeytan Robert'ten Meyerbeyer'in bir operası, bir arya söylemeye başladı. Bir yasa, bir yasa hepimiz için. Yaşamak, yaşamak zevkimiz için. Şaşılacak bir canlılık diyen Bazarov pencerenin önünden çekildi.
Ayrım sonu.